Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Arzu Kızmaz. Eserin adı Palto. Yazarı Nikolay Vasilievich Gogol. Türü hikaye. Basım yeri ve tarihi Rusya 1842. Bu kitap 65 sayfadır. 1. Ayrım. Devlet dairelerinden birinde, ama hangisinde olduğunu belirtmeden geçsek daha iyi olacak. Çünkü devlet dairelerinde, askeri birimlerde, özel kalemlerde, kısacası kamu hizmeti gören kurumların herhangi birinde çalışanların hepsi tepki göstermek için fırsat kolluyorlar. Alınganlıkta üstlerine yok. Artık öyle bir noktaya geldik ki insanlar şahıslarına yöneltilen bir suçlamayı mensubu oldukları topluluğun tümüne yöneltilen bir saldırı olarak değerlendiriyor. Duyduğuma göre daha geçenlerde bir başkomiser, hangi şehirden olduğunu hatırlamıyorum, bir şikayet dilekçesi kaleme almış. Dilekçesinde yasaların hiçe sayıldığını, resmi kurumlarının tehlikede olduğunu ve bu kurumlar nezdinde devletin yüce adının küçük düşürüldüğünü ileri sürüyormuş. Sözlerine delil olarak da oldukça kalın bir edebi eseri dilekçesinin ekinde sunmuş. Bu eseri delil olarak sunmasının nedeni ise her 10 sayfada bir başkomiserden bahsedilmesi, hatta bazı yerlerde söz konusu başkomiserin basbayağı sarhoş bir halde resmedilmesiymiş. Hal böyle olunca biz de herhangi bir tatsızlık yaşanmasın diye anlatacağımız olayın cereyan ettiği yerden, devlet dairelerinden birinde diye bahsetmeyi uygun gördük. Evet, ne diyorduk? Devlet dairelerinden birinde görev yapmakta olan bir memur vardı ve bu memurun dış görünümü itibarıyla insanlarda ilgi uyandıran biri olduğu da söylenemezdi. Kısa boylu, çipil gözlü, biraz da çopur suratlıydı. Kızıla çalan saçları yer yer dökülmüş, her iki yanağında da derin kırışıklıklar oluşmuştu. Yüzünden, basurdan yana dertli olduğu anlaşılıyordu. Elden ne gelir ki? Tek suçlu Petersburg iklimi. Memurumuzun unvanına gelince, ki bizde bir kimsenin adından önce unvanı belirtilmelidir, kendilerini diş geçiremeyeceğine inandıkları insanlara yüklenmeyi meziyet sayan pek çok yazarın acımasızca alay ettiği, sivri dilleriyle iğnelemekten asla vazgeçmediği sıradan kalem memurlarından ve ilelebet sıradan kalem memuru olarak kalacaklardan biriydi. Soyadı Başmaçkin'di. Kunduracı anlamına gelen bu soyadının vakti zamanında başmak kelimesinden türetildiği açıkça görülmektedir. Ancak ailesi bu soyadını ne zaman, hangi nedene dayanarak kullanmaya başladı, bunu anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi bile, yani istisnasız tüm Başmaçkin sülalesi kundura değil, çizme giyer, senede 3 kere de bu tabanlarını tamir ettirirlerdi. Memurumuzun adı Akaki Akakiyeviç'ti. Bu ad okuyucuya biraz tuhaf, uydurma gibi gelebilir. Ama sizi temin ederim ki hiç de uydurulmuş ya da uzun uzadıya aranmış bir isim değildir. Kendiliğinden gelişen olaylar memurumuza başka bir isim vermeyi imkansız hale getirmiştir. Kısaca olanları aktaralım. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Akaki Akakiyeviç 23 Mart'ta gece yarısına doğru dünyaya geldi. Bir memur eşi olan iyi yürekli annesi çocuğun vaftiz edilmesi için gereken tüm hazırlıkları yaptı. Kadıncağız kapının karşısındaki lohusa yatağında yatıyor, sağ tarafında senato kalemlerinden birinde bölüm şefi olarak görev yapmakta olan vaftiz baba, saygıdeğer insan İvan İvanoviç Yeroşkin ile mahalle muhtarının karısı, ender rastlanacak erdemlere sahip olan vaftiz anne Arina Semenova Babiluruşka oturuyordu. Anneye aralarında bir seçim yapması için takvimden 3 isim önerildi. Mokia, Sosia bir de Hozdazat. Hayır diye itiraz etti zavallı kadın. Çıka çıka bunlar mı çıktı? Anneyi memnun etmek için takvimin başka bir sayfasını çevirdiler. Karşılarına yine 3 isim çıktı. Trifili, Dula ve Varahasi. Bu da mı gelecekti başıma dedi kadıncağız. Ne biçim isimler bunlar? Tekini bile daha önce duymadığıma yemin ederim. Varadat ya da Varuh olsa neyse diyeceğim. Ama Trifili ve Varahasi hiç işitmedim bile. Yine sayfayı değiştirdiler. Bu kez de karşılarına şunlar çıktı. Pafsikahi ve Vahsiti. Tamam, ben göreceğimi gördüm dedi kadın. Anlaşılan bu yavrucağımın kaderi. Eğer durum böyleyse ona babasının adını vermek en iyisi olacak. Kocamın adı Akaki idi. Bırakalım oğlunun da adı Akaki olsun. İşte Akaki Akakiyeviç adı bu şekilde ortaya çıktı. Çocuk vaftiz edildi ve bu sırada sanki günün birinde sıradan bir kalem memuru olacağını önceden hissetmiş gibi yüzünü ekşitip ağlamaya başladı. İşte olaylar bu şekilde gelişti. Olan biteni doğrudan anlatmayı tercih ettik. Böylece okuyucu çocuğa başka bir isim verilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını, aslında bu ismi seçmeye mecbur kaldıklarını kendiliğinden görecektir. Ne zaman, ne kadar süre önce dairede işe alındığını ve onu işe alanın kim olduğunu kimse hatırlamıyordu. Daireden nice müdürler, nice masa şefleri gelip geçmişti. Ama Akaki Akiyeviç hep aynı yerde, aynı şekilde aynı görevi yerine getirmiş, yani mektupları temize çekmişti. Yaşamındaki bu aynılıklardan olsa gerek, insanlar giderek onun kel kafası ve resmi üniformasıyla bu işe hazır bir halde dünyaya geldiğine inanmaya başladı. Dairede kimse ona saygı göstermiyordu. İçeri girdiğinde odacılar ayağa kalkmak şöyle dursun, sanki önlerinden geçen basit bir sinekmiş gibi kafalarını ondan tarafa çevirmeye bile tenezzül etmiyorlardı. Şef yardımcıları, şunu temize çeker misiniz? Ya da işte size değişik bir konu, şununla bir ilgilenebilir misiniz demeye gerek görmeden ya da iş ilişkilerinin saygı kuralları çerçevesinde yürütüldüğü dairelerde olduğu gibi bir nezaket göstermeden temize çekmesi gereken evrağı adeta suratına fırlatırlardı. Akaki Akakiyeviç de bakışlarını evraktan bir an bile ayırmadan başını kaldırıp onu önüne koyanın kim olduğunu ya da o kişinin bunu yapmaya hakkı olup olmadığını düşünmeden kağıdı alır ve hemen temize çekmeye başlardı. Genç memurlar ise memurlara özgü, o keskin zekalarının ürünü olan nüktedanlık becerilerinin en güzel örneklerini sergileyerek Akaki Akakiyeviç'le alay eder, onun gururunu zedeleyen espriler yaparlardı. Mesela hemen yanı başında onunla ve 70 yaşındaki ev sahibesiyle ilgili kendi uydurdukları hikayeleri birbirlerine anlatırlar, Akaki Akakiyeviç'in ihtiyar kadından dayak yediğini söyler, ikisinin ne zaman evleneceğini sorar, kağıttan hazırladıkları konfetileri başından aşağı dökerek ''Aa, kar yağıyor'' diye dalga geçerlerdi. Akaki Akakiyeviç bu olaylar karşısında hiç tepki göstermez, sanki etrafında kimse yokmuş gibi çalışmaya devam ederdi. Dahası yaptığı işi de etkilemez de olup bitenler. Önce şamatanın ve kendisine yöneltilen bu çirkin saldırıların ortasında mektupları temize çekerken tek bir hata bile yapmazdı. Sadece yapılan şakalar dayanılmaz hale geldiğinde, genç memurlar koluna yapışarak işini yapmasını engellemeye başladığında ağzından şu sözler dökülüverirdi. ''Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' Garip bir hava vardı ses tonunda. Sanki acıya yenik düşen bir adamın sessiz haykırışları duyuluyordu. Bu haykırışlar yüzünden dairede göreve yeni başlamış olan genç bir memur, diğerlerinin izinden giderek Akaki Akakiyeviç'le dalga geçme hakkını kendinde görürken birden bıçakla kesilmiş gibi bu tür davranışlarına son verdi. O günden sonra da genç memurun olaylara bakış açısı tamamen değişti. Her şeyi farklı görmeye başladı. Adı konulamayan bir güç, o güne dek terbiyeli, saygın insanlar olarak kabul ettiği, bu şekilde değerlendirdiği iş arkadaşlarından uzaklaşmasına neden oldu. En neşeli olduğu anlarda bile zavallı Akaki Akakiyeviç başındaki keliyle ve insanın içine işleyen sözleriyle ''Bırakın beni, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' derken canlanıyordu gözlerinin önünde. Ve bu yürek burkan sözlerle birlikte benzeri başka sözler de çınlıyordu genç memurun zihninde. ''Ben sizin kardeşinizim, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' Hayatı boyunca bu sahne gözünün önüne geldikçe genç adam elleriyle yüzünü kapatıp İnsan denilen varlığın ne kadar acımasız olabildiği, ince, kültürlü, terbiyeli kişilerle, hatta toplum tarafından asil ve şerefli insanlar olarak kabul görmüş kişilerde bile ne kadar gaddarca bir yan olabildiği gerçeğini gördükçe derinden sarsıldı. Kanımca Akaki Akakiyeviç kadar işine bağlı, işi için yaşayan birini bulmak zor olurdu. Şevkle çalışırdı desek, şevk kelimesi bağlılığını anlatmak için yetersiz kalırdı. Evet, Akaki Akakiyeviç içine tutkuyla, aşkla bağlıydı. Bu işte, yani mektupları temize çekme işinde sadece kendine ait, değişik, hoş bir dünya bulurdu. İşini yaparken duyduğu mutluluk yüzünden okunurdu. Bazı harfler gözdesiydi ve sıra bu harfleri yazmaya geldiğinde kendinden geçer, gözlerini kırpıştırır, gülümser ve sanki dudaklarıyla kalemine yardım ederdi. Yüzüne bakınca kaleminin ucundan hangi harfin dökülmekte olduğu kolayca anlaşılırdı. Eğer sarf ettiği çabayı karşılayacak şekilde terfi ettirilseydi, ki bu işe kendisi bile şaşırırdı, encümen üyeliğine kadar yükselmesi işten değildi. Ancak şakacı çalışma arkadaşlarının da ifade ettiği gibi, hizmetinin karşılığında Akaki Akakiyeviç'in eline sırtındaki kambur ve üzerine oturduğu yerdeki basturdan başka bir şey geçmemişti. Gerçi gösterdiği çabaya tamamen kayıtsız kalındığını söylemek de mümkün değildi. Eğer sarf ettiği çabayı karşılayacak şekilde terfi ettirilseydi, ki bu işe kendisi bile şaşırırdı, encümen üyeliğine kadar yükselmesi işten değildi. Ancak şakacı çalışma arkadaşlarının da ifade ettiği gibi, hizmetinin karşılığında Akaki Akakiyeviç'in eline sırtındaki kambur ve üzerine oturduğu yerdeki basturdan başka bir şey geçmemişti. Gerçi gösterdiği çabaya tamamen kayıtsız kalındığını söylemek de mümkün değildi. Örneğin bir keresinde uzun süren hizmetinden dolayı kendisini ödüllendirmeye hevesli, kıymet bilir bir müdür Akaki Akakiyeviç'e alışa geldiği sıradan temize çekme görevlerinden biraz daha fazla önem taşıyan bir iş verilmesini buyurmuş, başka bir devlet dairesine gönderilmek üzere zaten hazırlanmış olan bir belgedeki gerekli düzeltmeleri yapmasını istemişti. Ki bu iş yalnızca ilk sayfadaki başlıkları düzenlemek ve bazı yerlerdeki fiilleri birinci tekil kişiden üçüncü tekil kişiye çevirmekten ibaretti. Kendisine verilen bu görev Akaki Akakiyeviç'e o kadar zor geldi ki hayatı bir anda zindana dönüştü. Sonunda alnından boncuk boncuk dökülen damlaları silerek "Yok yok, bana temize çekilecek bir şeyi verin, daha iyi," dedi. O günden sonra Akaki Akakiyeviç'i ebediyen yazıları temize çekme işiyle baş başa bıraktılar. Onun için yazıları temize çekmekten başka bir şeyin önemi yok gibiydi. Örneğin giydiği kıyafetler üzerine hiç kafa yormazdı. Umrunda bile değildi bunlar. Üniforması artık yeşil rengini kaybetmiş, paslı, kirli bir renge bürünmüştü. Yakası kısa ve dardı. Akaki Akakiyeviç'in boynu çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sırık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablalarda onar onar taşıdıkları alçı taşıdan yapılmış, kedi yavrularının sağa sola sallanan kafalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya da bir iplik parçası ama mutlaka bir şeyler yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimse de kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun karpuz kabuğu ya da benzeri alakasız artıklar asla eksik olmazdı. Hayatı boyunca bir kez olsun sokakta yürürken etrafında olup bitenlere dikkat kesilmemişti ki bunlar malumunuz genç memurların gözlerini dört açarak izledikleri şeylerdi. Öyle ki onlar diğer kaldırımda bulunan birinin pantolonunun önünün açık kaldığını bile fark edip kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakiyeviç bu gibi olaylarla karşılaşsa bile baktığında özenle düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey görmezdi. Sadece bir ihtimal bilinmeyen bir yerden ansızın bir at çıkar da kafasını Akaki Akakiyeviç'in omzuna yaslayıverir ve burun deliklerinden çıkan güçlü bir rüzgar da onun yanağına denk gelirse o çok sevdiği satırlarının arasında değil de bir sokağın orta yerinde olduğunu farkına varabilirdi. Akaki Akakiyeviç'in boynu çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sırık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablalarda onar onar taşıdıkları alçı taşıdan yapılmış kedi yavrularının sağa sola sallanan kafalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya da bir iplik parçası ama mutlaka bir şeyler yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimse de kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun karpuz kabuğu ya da benzeri alakasız artıklar asla eksik olmazdı. Hayatı boyunca bir kez olsun sokakta yürürken etrafında olup bitenlere dikkat kesilmemişti ki bunlar malumunuz genç memurların gözlerini dört açarak izledikleri şeylerdi. Öyle ki onlar diğer kaldırımda bulunan birinin pantolonunun önünün açık kaldığını bile fark edip kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakiyeviç bu gibi olaylarla karşılaşsa bile baktığında özenle düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey görmezdi. Sadece bir ihtimal bilinmeyen bir yerden ansızın bir at çıkar da kafasını Akaki Akakiyeviç'in omzuna yaslayıverir ve burun deliklerinden çıkan güçlü bir rüzgar da onun yanağına denk gelirse o çok sevdiği satırlarının arasında değil de bir sokağın orta yerinde olduğunu farkına varabilirdi. İşten döner dönmez hemen sofraya oturur, aceleyle çorbasını içer, soğanla birlikte bir parça sığır eti yerdi. Yediklerinin tadına hiç dikkat etmez, lokmalarının üzerine konan sineklerle ya da o gün Tanrı rızk olarak neleri uygun görmüşse onlarla birlikte mideye indirirdi.
Karnının doymaya başladığını fark ettiği anda sofradan kalkar, mürekkep hokkasını alır ve eve getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden bir şey getirmediyse, üslubunun güzelliğinden ziyade ismini yeni öğrendiği önemli bir kişiye hitaben yazılmış olmasına dikkat ederek bir yazı seçer ve sadece kendi zevki için onu temize çekerdi. Petersburg'da kül rengi göğü hepten karardığında ve bütün memurlar gelirlerini, zevklerine uygun bir şekilde yemeklerini yiyip karınlarını doyurduklarında, yani dairelerde tüm gün süren kalem gıcırtıları ve koşuşturmalar sona erdikten, kendilerine ve başkalarına ait yapılması gereken işler tamamlandıktan, hatta iş aşkıyla yanıp tutuşan memurların gönüllü olarak üstlendikleri, fazladan görevler bile yerine getirildikten sonra artık dinlenme zamanı gelip çattığında, hala harcayacak enerjisi olanlar işten arta kalan zamanı keyifli şeyler yaparak geçirmek için acele ederlerdi. Eğlence düşkünleri uçarcasına tiyatronun yolunu tutarken diğerleri son moda kadın şapkalarını incelemek için kendilerini sokaklara atardı. Kimileri bir grup memurun gözdesi olmuş alımlı, genç bir hanıma kur yapma sevdasıyla bir gece davetine katılır, kimileri ise 3. ya da 4. katta bulunan 2-3 oda ve bir antre ya da mutfaktan oluşan modaya uyma hevesiyle birçok etkinlikten feragat edip para biriktirerek güç bela edinilen bir lambanın veya değişik bir biblonun süslediği yakın bir arkadaşın evinin yolunu tutardı. Kısacası bütün memurların tanıdık evlere dağılıp hararetli bir şekilde kağıt oynadığı, 3 kuruşluk kurabiyeler eşliğinde çaylarını yudumlayıp uzun pipolarını tüttürdükleri, kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyeteye dair son dedikoduları birbirlerine anlattıkları, ki bu dedikodular Rus insanının hiçbir zaman ve hiçbir koşulda vazgeçemeyeceği şeylerdir. Hatta konuşacak bir konu kalmadığı zaman kendisine Bakır adlı heykelindeki atın kuyruğunun kesildiği söylenen, kumandan hakkındaki ardı arkası kesilmeyen anekdotlar havalarda uçuştuğunda, yani herkes elinden geldiğince eğlenmeye çalışırken Akaki Akakiyeviç bu eğlencelerden hiçbirine katılmazdı.
Kimse onu hayatının herhangi bir döneminde herhangi bir davette görmüş olduğunu söyleyemezdi. Yazıları temize çekme hevesini yeterince tatmin ettikten sonra yatağına yatar, ertesi gün Tanrı'nın kendisine bahşedeceği temize çekme görevlerini düşünerek yüzünde beliren gülümsemeyle uykuya dalardı. İşte kaderine yazılan, yılda 400 rublelik gelirle memnun olmayı becerebilen bir adamın sakin yaşamı böylece sürüp gitmekteydi. Belki de sadece yazıcıların değil, düzeltmenlerin, müdür yardımcılarının, müdürlerin, kendileri kimseye bir şey danışmadıkları gibi kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların, yani herhangi bir kademede görev yapan memurların ilerlemekte oldukları yaşam dolu üzerine serpilmiş çeşitli felaketler olmasaydı, Akaki Akakiyeviç'in hayatı da ilerideki yaşlılık günlerine kadar aynı şekilde sürüp gidecekti. Yılda 400 ruble kadar gelir elde eden herkesin mücadele etmek zorunda kaldığı amansız bir düşman vardır Petersburg'da. Söz konusu düşman, her ne kadar insan sağlığına iyi geldiği söylense de bizim ünlü kuzey ayazından başka bir şey değildir. Sabah 9'da, yani tam işlerine gitmeye çalışan insanların caddeleri doldurduğu saatte ayaz herhangi bir ayrım yapmadan hepsinin burunlarına keskin fiskeler indirmeye başlar, zavallı memurlar burunlarını nereye sokacaklarını şaşırırlardı. Böyle zamanlarda yüksek mevkilerde bulunanların bile soğuktan alınları sızlar, gözlerinden yaşlar boşanırken zavallı sıradan memurlar çoğu zaman ayazda tamamen savunmasız kalırlardı. İşareleri, daireye ulaşmak için geçmek zorunda oldukları 5 ya da 6 sokağı eskimiş, ince paltolarının içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşmak ve kapıcı odasına ulaşır ulaşmaz yolda tamamen buz kesmiş ayakları çözülünceye ve tıpkı ayakları gibi soğuktan işlemez hale gelmiş memuriyet becerileri yeniden İşler duruma gelinceye dek ısınmaya çalışmaktı. Akaki Akakiyeviç de daireye ulaşmak için kat etmesi gereken yolu mümkün olduğu kadar hızla geçmeye çabalamasına rağmen bir süredir özellikle sırtının ve omuzlarının soğuktan donduğunu hissetmeye başlamıştı. Sonunda sorunun paltosundan kaynaklanabileceği geldi aklına. Eve dönünce paltosunu iyice inceledi. Sırtında ve omuzlarında 2 ya da 3 yerin kalbura dönüştüğünü fark etti. Kumaş o kadar incelmişti ki diğer tarafı bile görmek mümkündü. Ayrıca astar da gerçekten miadını doldurmuştu. Yeri gelmişken Akaki Akakiyeviç'in paltosunun memurlar arasında dalga konusu olduğunu da belirtmek gerekir. Hepsi de bu harap olmuş kumaş parçasının palto ismini hak etmediğini, ona ancak sabahlık denilebileceği konusunda fikir birliğine varmıştı. Doğrusu Akaki Akakiyeviç'in paltosunun pek paltoluk hali kalmadığı da ortadaydı hani. Yakası diğer yerlere yapılacak yamalar için kaynak olarak kullanıldığından
her geçen sene biraz daha ufalmıştı. Hem yamalar da maharetli bir terzinin elinden çıkmış, göze hoş gelen türden değildi. Kaba ve çirkin görünüyorlardı. Sorunun kaynağını anlayan Akaki Akakiyeviç paltosunu Petrovic'e götürmeye karar verdi. Petrovic arka merdivenlerden çıkınca dördüncü katta oturan bir terziydi. Gören tek gözüne ve yüzündeki çiçek boduğu izlerine rağmen pantolon ve ceket tamiri konusunda oldukça başarılı bir adamdı. Tabii bu başarısı ayık olmasına ve zihnini kurcalayan herhangi bir şey olmamasına bağlıydı. Bu terzi hakkında uzun uzadıya bilgi vermeye elbette gerek yok. Ancak madem öykülerde bulunan tüm karakterleri etraflıca tanıtmak bir gelenek olmuş, okumakta olduğunuz satırlara Petrovic'i de buyur etmekten, onun hakkında bir çift laf etmekten başka seçeneğim yok. Önceleri kendisine sadece Grigori denilmekteydi ve bilmem hangi toprak ağasının yanında çalışan bir köleydi. Özgürlüğünü elde ettikten ve bayramlarda zil zurna sarhoş olana dek içmeye başladıktan sonra Petrovic diye anılmaya başladı. İlkin sadece büyük bayramlarda içiyordu. Ama sonraları büyük küçük demeden takvim sayfalarında yanına haç işareti konulmuş bütün kutsal günlerde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle aile geleneğini bozmadığını, sağa sola sapmadan dedelerinin izinden gittiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Karısı ile ağız dalaşına girdiğinde ona maddiyatçı kadın ya da Alaman karısı diye söverdi. Madem Petrovic'in karısının da adını andık, onun hakkında da bir iki çift laf etmek farz oldu bize. Gel gelelim bu kadıncağızla ilgili pek dişe dokunur bir bilgi yok elimizde ve bildiklerimizi olduğu gibi aktarmak gerekirse kuracağımız cümleler şunlardan ibarettir sadece. Petrovic'in bir karısı vardı. Başörtüsü kullanmazdı. Bere takardı ve öyle dillere destan bir güzelliği de yoktu. Doğrusu bıyıklarını burarak ve alışılmadık sesler çıkararak yanına yaklaşan muhafız askerleri dışında kimse yüzüne de bakmazdı. Akaki Akakiyeviç, Petrovic'lerin evine giden merdivenlerden çıkarken, yalnız hakkını vermek lazım, Petersburg'da bulunan tüm diğer evlerin arka merdivenleri gibi bu merdivenlerde su ve çamur içindeydi ve her tarafına keşif bir amonya kokusu sinmişti. Ne diyorduk? Akaki Akakiyeviç merdivenlerden çıkarken bu iş için Petrovic'in ne kadar isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve kendi kendine 2 rubleden bir kapik fazla vermemeyi tasarlıyordu. Petrovic'in karısı balık kızarttığı için evinin kapısını ardına kadar açık bırakmıştı. Mutfakta o kadar çok duman vardı ki etrafta gezinen hamam böceklerini seçebilmek bile mümkün değildi. Akaki Akakiyeviç ev sahibesine görünmeden mutfağın içinden geçip koridorun sonundaki odaya girdi. Petrovic büyükçe, boyasız bir ahşap masada Türk paşaları gibi bacaklarını altına toplamış oturuyordu. Ayakları iş başındaki tüm terzilerde gelenek olduğu üzere çıplaktı. Akaki Akakiyeviç'in gözüne çarpan ilk şey önceden de görüp bildiği ayak başparmağı oldu. Üzerindeki tırnak son derece biçimsiz, kaplumbağa kabuğu gibi sert ve kalın görünüyordu. Boynunda bir çile ipek ve iplik asılıydı. Kucağında da eski püskü bir kıyafet duruyordu. Dakikalardır elindeki ipliği iğne deliğinden geçirmeye çalışıyordu. Ancak bunu bir türlü beceremediği için karanlığa ve hatta elindeki ipliğe kısık sesle sövüp duruyordu. Yabani şey, sakın geçme emi, tükettin beni be, seni de yiyiz. Petrovic'in tam da sinirli olduğu bir anda oraya gittiği için Akaki Akakiyeviç'in canı sıkıldı. Oysa siparişini Petrovic'in keyfinin yerinde olduğu bir anda ya da karısının deyişiyle tek gözlü şeytanın kafası kıyakken vermek isterdi. Eğer o keyifli anını yakalayabilse, Petrovic kendisine önereceği parayı hemencecik kabul etmekle kalmaz, bir değerlere kadar eğilerek selam verip teşekkür üstüne teşekkür ederdi. Gerçi sonra karısı sızlanarak gelir, kocasının sarhoş olduğunu, bu yüzden çok ucuza anlaştığını söylerdi. Ancak 10 kapiklik bir ilaveyle bu sorunu da çözmek mümkün olurdu. Ama görünüşe bakılırsa o gün Petrovic gayet ayık durumdaydı. Bu yüzden de son derece aksi ve anlaşmaya uzak bir tavır sergiliyordu. Kim bilir paltoyu yamamak için ne kadar para isteyecekti. Akaki Akakiyeviç tehlikenin farkına varır varmaz gerisin geri dönüp oradan gitmek istedi. Ama artık bunun için çok geçti. Petrovic gören tek gözüyle Akaki Akakiyeviç'i baştan aşağı dikkatle sürdü ve zavallı memurumuz da istemeye istemeye konuşmak zorunda kaldı. İyi günler Petrovic. İyi günler dilerim efendim, dedi Petrovic. Ne tür bir ganimetle geldiğini anlamak için gözlerini Akaki Akakiyeviç'in ellerine dikerek ben sana Petrovic şunu bilinmesi gereken konuşudur ki Akaki Akakiyeviç çoğu zaman kendini özürlerle, bahanelerle ve son tahlilde herhangi bir anlam taşımayan muğlak sözlerle ifade ederdi. Eğer zorlanacağı bir konuda konuşması gerekirse kurduğu cümleleri yarım bırakmak onun belirgin özelliklerindendi. Bu yüzden çoğu kez söze bu gerçekten de bilirsiniz diye başlayıp devamında hiçbir şey söylemez. İşin kötüsü bunun farkına da varmayıp söylenmesi gereken her şeyi söylediğini zannederdi. Ne oldu diye sordu Petrovic.
Bu esnada gören tek gözünü Akaki Akakiyeviç'in üzerindeki üniformanın yakasından başlayıp kollarına, oradan da sırt ve bel bölümüne, düğme iliklerine doğru gezdirerek inceliyordu. Hepsi kendi elinden çıkmış olduğu için gördükleri son derece tanıdıktı. Bu tavır terzilere has bir alışkanlıktır aslında. Birisiyle karşılaştıklarında ilk yaptıkları şey budur. İşte bak Petrovic, palto, kumaşı, görüyorsun. Diğer yerleri aslında sapasağlam. Biraz tozlanmış, o yüzden eski gibi görünüyor. Oysa yeni. Şey, sadece bir yerinde biraz, sırtında bir de omzunun tekinde küçük bir delik var. Şey, diğer omzunda da bir tane var, küçük ama gördün mü? Hepsi bu, fazla işi yok. Petrovic sabahlığı eline aldı. Önce onu masanın üzerine yaydı, uzun uzun inceledi. Başını salladı ve kapağında bir generalin resmi olan yuvarlak enfiye kutusunu almak için pencere pervazına doğru uzandı. Resmin hangi generale ait olduğunu kestirmek mümkün değildi. Yüzünün bulunduğu yer parmak darbeleriyle delik deşik olduğundan kare şeklinde bir kağıt parçasıyla yamanmıştı. Bir tutam enfiye çektikten sonra Petrovic iki eliyle sabahlığı iyice gerdi. Havaya kaldırdı ve ışığa doğru tutarak baktı. Yine başını salladı. Sonra astları dışa gelecek şekilde sabahlığı ters yüz etti ve yine başını salladı. Tekrar üzerine kağıt yapıştırılan general resminin olduğu kapağı kaldırdı. Burnunu tabakaya yaklaştırarak bir nefes daha çekti. Kapağı kapattı, kutuyu elinden bıraktı. "Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir sürpüntü bu," dedi. Bu sözler karşısında Akaki Akakiyeviç'in yüreği duracak gibi oldu. "Neden mümkün değil Petrovic?" diye sordu bir çocuk gibi sızlanarak. "Sadece omuzları biraz yıpranmış. Şey, nedir ki? Sende küçük bir kumaş parçası yok mudur yama için?" "Evet, parça bulmak mümkün." Parça bulunur bulunmasına da bu kumaş dikiş tutmaz. Çoktan çürümüş gitmiş. İğne değdiremezsin buna. Değdirirsen parçalanıp gider. Varsın parçalansın. Hemen yamayı verirsin sen de. Yama filan yapılmaz buna. Yamayı tutacak bir şey kalmamış. Çok yıpranmış. Kumaşlık hali kalmamış. Yamasan bile en ufak esintide dağılır gider. O zaman bir şekilde sağlamlaştırırsın. Eminim ben gerçekten. Hayır dedi Petrovic kararlı bir şekilde. Yapılacak hiçbir şey yok. Paltoluk hali kalmamış bunun. Hatta bana kalırsa bunu şeritler halinde kesip kendinize dolak gibi bir şey yapın. Daha iyi olur. Soğuklar bastırınca ayağınızı sıcak tutar hiç olmazsa. Çoraplar hiç işe yaramıyor. Zaten çorap dediğiniz nedir ki? Gözü doyamak bilmez Alman milleti 2 kuruş daha kazanmak için icat etti şu çorap denilen şeyi. Petrovic fırsat buldukça Almanlar hakkında atıp tutmaya bayılırdı. Palto meselesine gelince yeni bir tane diktirmeniz gerekecek. Yeni kelimesini duyar duymaz Akaki Akakiyeviç'in gözleri karardı. Odadaki tüm eşyalar her şey etrafında dönmeye başladı. Artık Petrovic'in enfiye kutusunun kapağının üzerinde bulunan general resminin yüzünü kaplayan kağıt parçasından başka bir şey seçemiyordu gözü. ''Yeni bir palto mu?'' diye sordu hala yaşadıkların bir kabustan ibaret olduğunu sanarak. ''Bunun için yeterli param yok ki benim.'' ''Evet yeni bir palto.'' diye yanıtladı Petrovic. İnsana dehşete düşüren bir soğukkanlılıkla. Peki yeni bir palto diktirmek, yenisi acaba kaça?
Birinci ayrımın sonu.